Ayrım 14.
O kadar ki 5 dakika sonra kalkmak istediğinde elimi kolunun üstüne koydum, kalkmamasını ve bir dost olarak eşimin hazırladığı kahveyi beklemesini rica ettim. Bu biraz beceriksizce başlangıçtan sonra sohbeti bütünüyle farklı bir havada sürdürdük ve karşımdakinin hem çok bilgili hem de bilge biri olduğunu keşfetmekte gecikmedim. Örneğin aylardır değişik Avrupa kentlerinde dolaşan İsrail'in kayıp kabileleriyle ilgili söylentileri öğrendim ondan. Bu kabileler rivayete göre İran'da ortaya çıkmış ve sayısız askerden oluşan bir ordu toplamışlardı. Arabistan'ı ele geçirdikleri, Osmanlı güçlerini bozguna uğrattıkları, giderek Fas'a kadar ilerledikleri iddia ediliyordu. Tunus'ta bu yıl hacıların kervanı yolda onlarla karşılaşmamak için Mekke'ye gitmekten vazgeçmişti. Bütün bunlara inanmayan Conan'a göre bu söylentiler önce sultanın ordularını kuşattığı Viyana'dan, sonra da 30 yıldır Bab-ı Ali ile savaşta olan Venedik'ten yayılmış olmalıydı. Müslümanları geriden vurmaya hazırlanan beklenmedik müttefikler hayal ederek kendi kendine cesaret vermeye çalışıyordu besbelli Venedik. Papaz İzmir'i durak yapan yolcuların ona her ay bu yönde mektuplar getirdiğini söyledi. Hollanda'dan, Fransa'dan, İsveç'ten özellikle de çok sayıda insanın zamanın sonu ya da İsa'nın ikinci gelişini haber verebilecek tüm olağanüstü olayları tetikte bekledi İngiltere'den. Bu açıdan bakıldığında İzmir'de olanlar sabırsızlıklarını keskinleştiriyor olmalı. Benim de bu gelişmeleri büyük bir merakla izlediğimi, şu Mesih denen adamı iki kez gözlerimle gördüğümü, olanların biraz kafamı karıştırdığını ama dostlarımdan bir Yahudinin bu olaylar karşısında benden çok daha kuşkucu göründüğünü söylediğimde Conan heyecanla onu tanımak istediğini söyledi. Ben de bu dileğini ilk fırsatta Meymun'a iletmeye söz verdim. Şu günlerde kafamı en çok karıştıran şeyleri sıralarken bence açıklanması olanaksız bir olaydan söz ettim. Geçen pazar kadının Sabeta'yı huzurundan özgür olarak göndermesine ve yetkililerin taşkınlıklara son verip insanların işlerine güçlerine dönmelerini sağlayacak hiçbir tedbir almamalarına şaştığımı söyledim. Papaz güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre kadının Sabeta'ya sadık bazı zengin Yahudi tüccarlardan ona hiçbir kötülük yapılmaması için yüklü bir para aldığını söyleyerek yanıt verdi. Osmanlı yüksek görevlilerinin nedenle ahlaksız olabileceğini ve açgözlülüklerinin onları nelere sürükleyebileceğini bilmiyor değilim. Ama şu içinde bulunduğumuz durumda ortalığa karmaşa egemen olmaya başladı. Buradaki olaylar Konstantinopolis'te duyulduğunda kelleler düşecektir yere. Kadının bir iki altın için kendi kellesini tehlikeye atmaya hazır olabileceğine inanıyor musunuz? Genç dostum, eğer insanların her zaman akıllarıyla hareket ettiklerini varsayarsak dünyanın gidişatından hiçbir şey anlayamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. Ardından da eğer kadı Sabeta'yı serbest bıraktıysa bunu yalnızca para aldığı için değil, mezmurlar söyleyerek konağına gelen bu adamın belki kendi cemaat için zararlı ama sultanın gücünü hiçbir biçimde tehdit etmeyen bir deli olduğunu düşündüğü için yapmıştır bence diye ekledi. Hollandalı tüccarları korumakla görevli bir yeniçeri de böyle demişti papaza. Büyük olasılıkla kadının gösterdiği hoşgörünün bahanesi olarak yeniçerilerin kulağına fısıldadığı da buydu. Bambaşka bir konuya atlarsak yeğenim bu benim sakalını ve saçlarını uzattığını fark ettim bugün. Onu kimi dervişlere benzeten beyaz, havada dalgalanan bir gömlek giymiş olmasaydı fark etmeyecektim. Bütün gün ortalardan kayboluyor ve akşam geldiğinde hiç konuşmuyor. Neden böyle tuhaf bir kılığa girdiğini sormalıyım belki de. 20 Aralık. Meymun gelip evime sığındı. Onu sevinçle, coşkuyla karşıladım ve zaten ona ayırdığım son boş odaya yerleştirdim. Şimdiye dek çağrımı geri çevirmişti ama bu sabah meydana gelen bir olay düşüncesini değiştirmesine neden oldu. Ve hala bu olayın sarsıntısını yaşıyor. Babası Sabetay'ın evine giderken ona eşlik etmesini istemiş. İlk kez gidişi değilmiş bu ama hep bir yolunu bulup uzakta duruyor, yandaşlar kalabalığının içinde kayboluyor ve uzaktan bağlılık gösterilerini ve sevinç dışa vurumlarını izliyormuş. Bu kez artık kral olmuş babası, veli nimetlerine yaklaşmasını ve onun tarafından kutsanmasını istemiş. Dostum söz dinlemiş, gözleri yerde ilerlemiş ve Mesih'in ellerini biraz kaçamak bir biçimde öpmüş. Sonra da yerini başkalarına bırakmak üzere geriye bir adım atmış. Ama Sabetay kolundan tutmuş, gözlerini yerden kaldırtmış ve sevecen bir edayla bir iki soru sormuş. Sonra ansızın sesini yükselterek ondan, babasından ve onlarla birlikte bulunan Halepli iki hahamdan Tanrı'nın ağıza alınmaz adını söylemelerini istemiş. Ötekiler hemen söyleneni yapmışlar ama Meymun aralarında en az sofu o olduğu halde duraksamış. Dinin gereklerine uymadığı olurmuş ara sıra ve Havra'da hiç coşku duymadan gevelermiş duaları. Sanki yüreği dudaklarının inandığından uzak kalmış gibi. Ama oradan bunca büyük bir günah işlemeye hayır ve adı ağzına almaktan kaçınmış. öbür üçünün boyun eğmiş olmasını Sabeta'ya yeteceğini düşünmüş. Onu iyi tanımamakmış bu. Meymunu kolundan tutmaya devam eden sözde Mesih topluluğa bu yeni zamanlarda eskiden yasak olanın artık olmadığını açıklamaya koyulmuş. Yeni çağa geldiğinde inananların günah işlemekten korkmamaları gerektiğini, ona iman edenlerin kendilerinden o çok yücenin gerçek istemine aykırı bir şey istemeyeceğini biliyor olmaları gerektiğini söylemiş. Özellikle demiş, bu istenen Tanrı'nın görünürdeki istemine ters gibi duruyorsa. O zaman aralarında babasınınkiler de olmak üzere tüm bakışlar dostuma çevrilmiş. Babası Kral Mesih'imize güvenmesini ve isteğini yerine getirmesini söylüyormuş. Asla inanmazdım dedi Meymun. Beni her zaman dinsel yasamıza saygı içinde yetiştiren babamın onu en kötü biçimde çiğnememi istediği günü görene dek yaşayacağıma. Eğer böyle bir şey olduysa, eğer dindarlıkla küfür birbirine karıştırılıyorsa dünyanın sonu gerçekten de yakın olmalı. Düşüncelere ve hüzne daldı gitti. Öykünün devamını anlatması için onu sarsmak zorunda kaldım. Ya sen ne yaptın? Sabeta'ya benden istediği şeyin çok ciddi olduğunu ve bunu yapmadan önce gidip bir iki dua okuma gereğini duyduğumu söyledim. Sonra iznini bile istemeden çekildim. Kendimi dışarı atınca da dosdoğru buraya yürüdüm. Bu çılgınlık durulmadan Yahudi mahallesine bir daha adım atmayacağıma yemin etti. Ben de davranışını onayladığımı ve onu evimde konuk etmekten mutluluk duyduğumu söyledim. Sonra da Hollandalı Protestan papazın ziyaretinden ve onunla tanışma isteğinden söz ettim. Reddetmedi ama ona bir iki günden önce gitmek istemediğini, olan biteni bir yabancıyla konuşmayı şu an hiç arzu etmediğini söyledi. Kafam hala karmakarışık, şaşkınlık içinde yüzüyorum ve yarın pişman olacağım şeyler söylemek istemiyorum. Hiçbir acelemiz olmadığını, her ikimizin de bu kargaşanın uzağında durmakla çok iyi edeceğimizi söyleyerek yanıtladım onu. 21 Aralık 1665 Pazartesi. Osmanlı ülkesinde dürüst görevliler de varmış. Evet, demeye de dilim varmıyor henüz ama bu soruyu kendi kendime sorabilmem bile şaşırtıcı. Bir iki gündür Marta, Konstantinopolis'teki başvurularımızı burada da yinelememiz için ısrar ediyor ve daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyor. Ben de kalktım İzmir hapishanesinin katibini görmeye gittim. Abdüllatif adında biriydi bu katip ve bana söylendiğine göre Küçük Asya'nın bu bölümünde ve Ege adalarında verilen tüm mahkumiyet kararlarının kaydını tutuyordu. Adam isteğimi dinledi, notlar aldı, bir iki ayrıntıyı sordu. Sonra da tatmin edici bir yanıt verebilmek için bir haftalık bir araştırma süresine gereksinme duyduğunu söyledi. Bu da bana hemen öbür katibi sultanın sarayındaki silahhanenin değişik kütüklere bakma bahanesiyle bizden onca para sızdıran katibini anımsattı. Ama fazla surat asmadan ödemeye kararlıydım bu kez. En azından Marta'ya hiçbir özveriden kaçınmayacağımı göstermek için. Ve adama adet olduğu üzere bilgi alacağı kişilere ne kadar ödemek gerektiğini sordum. Bir yandan da elimi keseme atmıştım. Adam anlamı açık bir hareketle elimi kesemden çekmemi işaret etti. Neden ödeyeceksiniz ki saygıdeğer efendim, henüz hiçbir şey elde etmediğinize göre? İsrar edersem onu kızdıracağımı düşündüm ve bir hafta sonra geri gelme sözü vererek çekildim. Ayrılırken de Yüce Tanrı'nın ona hak ettiği şeyleri bağışlaması temennisine bulundum. Hiçbir namuslu insanın alınmayacağı bir dilekti bu. Dışarıda bir ceviz ağacının gölgesine beni bekleyen Marta ile Hatem'e olan biteni şimdi yaptığım gibi sözcüğü sözcüğüne aktardım. Marta içinde bir güven duygusu olduğunu söyledi. Belki de Tanrı şimdiden sonra olumlu biçimde eğilecekti yazgısının üstüne. Yardımcım daha kuşkulu göründü. Ona göre güçlülerin hoşgörülü davranışı gelecekteki daha büyük bir felaketin habercisiydi her zaman. Göreceğiz bakalım. Başka zaman olsaydı ben de onunla aynı kanıda olurdum ama bugün umutsuz değilim. Öyle çok duyulmadık şey oluyor ki, bir tuhaflık rüzgarı yalıyor tüm dünyayı. Artık hiçbir şey ama hiçbir şey beni şaşırtmamalı. 23 Aralık 1665 Titriyorum, dilim dolanıyor. Her satırda bir çığlık atmadan ve durmaksızın mucize diye bağırmadan olan biteni sanki başka birinin başına gelmiş gibi anlatabilecek miyim acaba? İçimdeki heyecanların biraz dibe çökmesini beklemeliydim belki. Ruhumun döşemesine çökmelerini, tıpkı kahvenin dibine çöken telve gibi. Bırakmalıydım bir iki gün, bir hafta geçsin aradan ama bugünün olayları soğuduğunda yenileri gelecek, belki daha yakıcıları. Demek ki yapabildiğim sürece sadık kalmalıyım eski kararıma. Her günün acısını yazmak, bir açıklama vermek, bir tarih atmak, yazdığımı okumadan gelecek şaşkınlıklara hazır olması için sayfayı çevirmek, bembeyaz kalacağı güne dek, sona benim kendi sonuma ya da dünyanın sonuna dek. Ama şimdi başlangıca dönüyorum. Bu öğleüstü Meymun'un çekingenliğini biraz yendikten sonra onunla Papaz Kone'nin evine gittik. Bizi sevinçle karşıladı. Kahveyle birlikte nefis Türk şekerlemeleri ikram etti. Sonra da ölçülü sözlerle ve gözünün ucuyla arkadaşımın tepkilerini ölçmeye çalışarak Sabetay'dan söz etmeye koyuldu. Önce sözde Mesih'in İsa'dan söz ederken kullandığı övgü dolu sözlere değindi. Onun ruhu ayrılmaz biçimde benimkine bağlı dediğini aktardı. Yine İsa için tanıklar önünde artık peygamberler arasında yerini alması için gereğini yapacağım demişti söylendiğine göre. Meymun da Sabetay'ın İsa'dan yalnızca saygı ve sevgi sözcükleriyle bahsettiğini ve ona çektirilen acıları sık sık üzüntüyle anımsattığını doğruladı. Papaz bu sözleri şaşkınlıkla ve sevinçle karşıladığını söyledikten sonra Sabetay'ın kadınlardan söz ederken aynı bilgeliği sergilememesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Onları kocalarına eşit kılma ve Havva'nın lanetinden kurtarma sözünü verdiği doğru değil mi? Güvenilir kaynaklar bana böyle aktardılar. Ona bakılırsa kadınlar gelecekte bütünüyle istedikleri gibi hiçbir erkeğe itaat etmeden yaşayacaklarmış. Bakışıyla sorguladığı Meymun pek de acele etmeden doğruladı. Papaz devam etti. Dahası Sabetay erkeklerle kadınların artık ayrı olmaması gerektiğini söylemiş. Ne evlerde ne de havralarda. Ve yarın kurmak istediği krallıkta isteyen istediğiyle gidebilecekmiş. Hiçbir sınırlama, hiçbir utanma olmadan. Bunu hiç duymadım dedi Meymun kesin bir edayla. Ne de buna benzer bir şeyi. Ve bana bir bakış fırlattı. Baldassare dostum diyordu gözleriyle. Neden bu tuzağa düşürdün beni? O zaman aniden ayağa kalktım. Bu evde çok güzel eşyalarınız var. Bir tüccar olarak onlara bir göz atmama izin verir miydiniz? Tabii, istediğiniz gibi yapın. Dostumun da bu arada benimle ayağa kalkacağını, bu rahatsız edici konudan uzaklaşmak için ortaya attığım oyalamadan yararlanacağını ve bir sorgulamaya dönüşen konuşmaya son vereceğini umuyordum. Ama o ev sahibimizi rencide etme korkusuyla oturmaya devam etti. Gerçekten de ikimiz birden aynı anda ve hiç duraksamadan ayağa kalksaydık, kaçış çok açık ve biraz kabaca olacaktı. Bu yüzden sohbet bensiz devam etti. Ama tek sözcüğünü bile kaçırmıyor, çevremdeki mobilyalara, kitaplara, biblolara boş bakışlarla bakıyordum. Arkamda Meymun Konen'e hamamlardan çoğunun Sabetay'a inanmadığını ama cemaati tümüyle ele geçirdiği için düşüncelerini açıkça söylemekten çekindiklerini anlatıyordu. Onu kral Mesih olarak kabul etmeyenler sokakta kötü davranışlarla karşı karşıya kalma korkusuyla ya gizleniyor ya da kimi zaman kenti terk etmek zorunda kalıyorlardı. Sabetay'ın sultanın tacını ele geçirmek ve onun yerine tahta çıkmak üzere birkaç gün sonra Konstantinopolis'e gideceğini söylediği doğru mu? Meymun bu savdan dehşete kapılmış göründü, sesini yükseltti. Söylediklerimin sizin gözünüzde herhangi bir değeri var mı? Tabii ki diye yanıtladı biraz afallayan papaz. Şimdiye dek soru yönelttiğim kişiler arasında en açık seçik konuşan, en bilge ve en anlayışlı sizsiniz. Öyleyse Sabetay'ın hiçbir zaman bu türden iddialar dile getirmediğini söylüyorsam bana güvenin. Ama bu sözleri bana aktaran onun yakınlarından biri. Sesini alçalttı ve duyamadığım bir at söyledi. Yalnızca Meymun'un parladığını duyabildim. O haham dilinin biri, böyle söz edenlerin hepsi de deli. İster dünyanın artık kendilerine ait olduğunu sanan Sabetay yandaşlarından olsun, ister onu her ne pahasına olursa olsun yok etmek isteyen karşıtlarından. Bu saçmalıklar yarın sultanın kulağına giderse tüm Yahudiler kılıçtan geçirilir, onlarla birlikte de tüm İzmir halkı. Konen ona hak verdi, sonra bir başka konuya atladı. Mısır'dan bir mektup geldiği doğru mu? Sorunun gerisini duyamadım, bakışlarım dondu kaldı. Önümde alçak bir sehpanın üstünde Zelanda işi tek ayaklı bir masanın arkasına yeri gizlenmiş duran bir yontucuk. Tanıdığım bir yontucuk, benim yontucuğum, iki sevgili yontucuğum. Eğildim, sonra da çömeldim, onu aldım, okşadım, evirdim, çevirdim. Hiç kuşkum yoktu. Şu altın yaprakla örtülü, huni biçimli iki kafa, şu iki eli birleştiren ve ölümün de ötesinde birbirine kaynatan tuhaf vas. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir nesne daha olamazdı. Bir iki saniye daha bekledim. Sesimin beni ele vermemesi için iki üç kez tükürüğümü yuttum. Saygıdeğer rahip, bunu nereden almış olabilirsiniz? O yontucukları mı soruyorsunuz? Wheeler bana armağan etti. Onları topraktan kendimi çıkartmış, size söyledi mi? Hayır, bir gün onu ziyaret etmiştim. Adamın biri kapıyı çaldı ve iki tekerlekli bir yük arabasıyla taşıdığı bazı eşyaları satmak istediğini söyledi. Cornelius adamın mallarının neredeyse hepsini satın aldı ve benim büyük olasılıkla bir antik tapınaktan gelme bu adak yontucularıyla ilgilendiğimi görünce ısrarla bana armağan etti. Siz ki büyük bir antika tüccarısınız, bu tür nesneler sizin için çok sıradan olmalı. Gerçekten de ara sıra elime geçer böyle şeyler ama bu hiçbirine benzemiyor. Bu nesneleri benden iyi tanıyor olmalısınız. Ne özelliği var bunun sizce? Papaz anlattıklarımla pek ilgili görünmüyordu. İlgisiz görünmemek için gerektiği kadar nezaketle beni dinliyor ve sorular soruyordu. Ticaretine tutkun bir adamın normal tepkilerini gösterdiğimi düşünüyor olmalıydı. Ve bugün onu ilgilendiren tek konuya Sabeta'ya dönebilmek için yeniden ve sessizce odadaki inceleme turuma devam etmesini bekliyordu. O zaman iki sevgiliyi dikkatle tutarak yaklaştım ona. Bu yontucuğun özelliği gördüğünüz gibi bir rastlantı sonucu pasın birleştirdiği iki kişiden oluşması. Bu çok ender rastlanır bir olaydır ve ben bu nesneyi binlercesi arasından ayırt edebilirim. Bu nedenle size kesinlikle söyleyebilirim ki önünüzde tuttuğum bu yontucuk bundan 4 ay önce Cübeyl'de benim mağazamda bulunmaktaydı. Benden değerli bir kitabı çok pahalıya satın alan Fransa kralının özel görevlisi Marmontel Şövalyesi'ne incelik olsun diye vermiştim. Bu nesneyi de yanında götürerek Trablus'tan denize açılmıştı. Konstantinopolis'e ulaşmadan önce gemisi battı ve şimdi yontucuğumu bu sehpanın üstünde buluyorum. Conan ayağa kalktı, ayakları bükülü durmaya dayanamamıştı. Sanki onu hırsızlık ya da cinayetle suçlamışım gibi bembeyaz olmuştu. Wheeler'ı uyarmıştım gelip ayaküstü değerli şeyler satan dilenci kılıklı aydutlara karşı. Hepsi dinsiz, imansız, yasa tanımaz uğursuzlar. Ve şimdi hem marifetlerinin suç ortağı olmuş hem de onlara yataklık etmiş gibi hissediyorum kendimi. Evim kirlendi, Tanrı seni cezalandırsın Wheeler. Onu sakinleştirmeye koyuldum. Ne onun ne de İngiliz'in hiçbir suçu yoktu bu işte. Malın geldiği yeri bilmediklerine göre. Bunun yanı sıra kibarca satıcının benim sevgililer dışında neler taşıdığını sordum ona. 100. at kazadan kurtulmuş muydu bunu öğrenmek istiyordum tabii ki. O da aynı gemide aynı yükler içinde yola çıkmamış mıydı? Bir kitap madeni bir yontucuktan daha ölümlüdür biliyorum ve geminin batmasına neden olan gemideki zenginlikleri ele geçirmek için insanları öldüren batık soyguncuları bir altın tabakasıyla örtülü yontucukları saklarken bir kitabı güverteden denize atmış olabilirlerdi. Cornelius çok şey aldı bu adamdan. Kitaplar aldı mı? Bir kitap evet. Böylesine açık bir yanıt bekliyor idiysem ne olayım. Onu hayran bırakmışa benzeyen Arapça bir kitap. Colin'in dediğine göre satıcı oradayken dostu kitaba önem veriyor gibi görünmemişti. Ama bunca malı elden çıkarabildiği için pek hoşnut olan adam gider gitmez İngiliz kendini tutamaz olmuştu. Kitabı elinde evirip çevirmeye başlamış ilk sayfayı birkaç kez üst üste okumuştu. Bu satın almadan o denli mutlu görünüyordu ki ona yontucukların yaşı üstüne bir soru sorduğumda hemen bana armağan etti onları. Karşı çıkmama karşın hiçbir dediğimi dinlemedi. Yardımcısına armağanı paketlemesi sonra da götürüp evime teslim etmesi emrini verdi. Kitap konusunda hiçbir şey söylemedi mi size? Çok az şey. Nadir bir kitap olduğunu ve birçok müşterinin ondan yıllardır bu kitabı istediğini söyledi. Kitabın ne olduğunu iyi anlamadığım bazı güçler ve tanrısal korumalar sağladığına inanıyormuş bu insanlar. Bir tür tılsımmış yani. Ona gerçek bir inananın bu tür hilelere gereksinim olmadığını, Tanrı'nın kayrasını kazanmak için bir iyilik yapmanın ve kurtarıcımızın bize öğrettiği duaları yinelemenin yeterli olduğunu anımsattım. Wheeler beni onayladı. Bu saçmalıklara kendinin de kesinlikle inanmadığını ama bir tüccar olarak bunca aranan ve iyi bir fiyata satabileceği bir malı satın almış olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bunları söyleyip bitip tükenmez yakınmalarına döndü Conan. Nereden geldiği belirsiz bir armağanı bir dikkatsizlik anında kabul ettiği için Tanrı onu bağışlayacak mıydı acaba? Bana gelince artık zamanı geçmiş sandığım ikilemlerin içine dalmış buldum yeniden kendimi. Şu anda da onların içindeyim. 100. at kitabı yok olmadıysa yeniden peşine düşmem gerekmiyor muydu? Bir deniz kızıdır bu kitap ve şarkısını bir kez duyan bir daha unutamaz onu. Ben şarkısını dinlemekten fazlasını yaptım. Kollarımda tuttum deniz kızını, okşadım. Elimden kaçıp açık denize açılmadan önce kısa bir an sahip oldum ona. Denize dalıp gitti ve bir daha hiç çıkmayacak sandım. Ama deniz kızları denizle boğulmazlar. Tam onu unutmaya başlamıştım ki işte yeniden beliriverdi yanı başımda. İşaretler ediyor ve büyülenmiş yavuklu görevlerimi yerine getirmeye çağırıyor beni. Bu kitap şimdi nerede? Wheeler bir daha ondan söz etmedi bana. Yanında İngiltere'ye mi götürdü yoksa İzmir'de evinde mi bıraktı bilmiyorum. İzmir'de, evinde, yani benim evimde. Kim bu satırları yazarken titrediğim, dilim dolandığı için kınayabilir beni? 24 Aralık. Bugün yaptığım şeylerin hiçbiri ceza gerektiren bir suç sayılmaz. Ama konukseverliği kötüye kullanma sayılabileceği kuşkusuz. Bana emanet edilmiş evi bir eşkıya yatakçısının mağarasıymış gibi böyle didik didik aramak. İngiliz dostum bağışlasın beni ama yapmak zorundaydım bunu. Beni yollara düşüren bu kitabı bulmaya çalışmak zorundaydım. Üstelik çok da umutlu olmadan. Bu kitabın değerini anlayan meslektaşım yine de onu burada bıraktıysa çok şaşarım. Evini, malını, mülkünü benim gibi bir yabancının korumasına bırakıp ansızın gitmeye karar vermesinin bile yüzüncü ad nedeniyle olduğunu söylemeye dek vardıracak değilim işi. Ama böyle bir varsayımı da hemen göz ardı edemiyorum. Conan, Cornelius Wheeler'ın uzun süredir Londra'da eski St. Paul Çarşısı'nda mekan tutmuş bir kitapçı ailesinden olduğunu söyledi. Ne o çarşıya ne de o kente gitmedim. Ama eski kitap alım satımı yapan benim gibiler için tanıdık bir yer orası. Tıpkı Londra ya da Oxford'daki kitapçı ya da koleksiyoncular için Cübeyl'den Embriachi adının tanıdık olması gibi. Ya da en azından böyle olduğunu düşünmekten hoşlanıyorum ben. Sanki görünmez bir iplik aynı şeylere tutkuyla bağlananları denizler ötesinden birleştiriyormuş gibi. Tüccar ruhun bu iplikler sayılamayacak kadar çoğalırsa ve dokuma daha kalın, daha sık hale gelirse dünyanın daha sıcak bir yer olacağını söylüyor bana. Şimdilik dünyanın öbür ucunda birinin benimle aynı kitaba sahip olmak istediğini ve bu kitabın şu anda İngiltere'ye giden bir gemide olduğunu bilmek hoşuma gitmiyor. Onun gemisi de şu zavallı Marmontel'inki gibi batacak mı acaba? Bunu temenni etmiyorum. Tanrı tanığımdır. Yalnızca akıl sır ermez bir büyü marifetiyle kitabın hala bu evde bulunuyor olmasını isterdim. Onu bulamadım. Gerçi tüm köşe bucağı aradığımı söyleyemem ama onu bulamayacağımdan eminim artık. Bizimkiler de hep birlikte bu hazine avına katıldılar. Bütün gün evde olmayan Bume dışında. Son zamanlarda çoğunlukla evde değil. Ama bugün onu bu nedenle kınamak aklımdan bile geçmedi. Mazandarani'nin kitabını aradığımızı bilmemesinden çok hoşnuttum. Hepimizden çok istediği bu değerli nesnenin şu anda nerede bulunduğunu öğrenmesini de istemiyordum. Peşinden İngiltere'ye dek sürükleyebilirdi bizi. Tüm ev halkına bütün bunlarla ilgili olarak ağızlarından tek sözcük kaçırmayacakları sözünü verdirttim. Dahası sözümü dinlemezlerse onları çok kötü cezalara çarptıracağım tehdidini savurdum. Öğleden sonra hepimiz salonda hem düş kırıklığından hem de yorgunluktan çökmüş otururken, "Evet," dedi Habib, "şu Noel armağanını alamayacağımız anlaşıldı." Hepimiz güldük. Ben de bu Noel arifesinde gerçekten çok iyi bir armağan olurdu hepimize diye düşündüm. Daha henüz gülüyorduk ki kapı vuruldu. Gelen Conan'ın uşağıydı ve erguvan renkli bir şala sarılı iki sevgili yontucuğunu getirmişti. "Dün öğrendiklerimden sonra bu nesneyi evimde tutamazdım," diyordu ekteki not. Papaz bize bir Noel armağanı verme niyetinde değildi herhalde ama gönderisi böyle göründü bize. Hiçbir şey yüzüncü ad kitabı dışında bu denli sevindiremezdi beni. Ama hemen yontucuğu gizlemem ve yine herkese dillerini tutmaları için söz verdirtmem gerekiyordu. Yoksa yeğenim onu görür görmez her şeyi anlardı. Gerçeği ne kadar saklayabilirim ondan? Bunun yerine ona hayır demeyi öğrenmem gerekmez mi? Bu yolculuğa çıkmamızı ilk istediğinde öyle yapmalıydım. Tutunacak hiçbir yeri olmayan bu kaygan ve eğimli yüzeye kendimi bırakmadan önce. Yalnızca belki bazı tarihlerin çıkıntıları var bu eğimde. Bir hafta sonra o yıl. 27 Aralık. Pek gurur verici sayılmayacak bir olay meydana geldi az önce. Yalnızca kendimi sakinleştirmek için bu deftere aktarıyorum onu ve bir daha söz etmeyeceğim. Birkaç hesap yapmak üzere erkenden odama çekilmiş ve bir ara Bume'nin gelip gelmediğini anlamak üzere kalkmıştım yerimden. Son zamanlarda gitgide daha sık yok oluyordu ortadan. Hem onun hem de kentin ruh hali göz önüne alındığında endişe verici bir durumdu bu. Bume'yi odasında bulamayınca bir gece gereksinimi için bahçeye çıkmış olabileceğini düşündüm. Ben de dışarı çıktım ve eşiğin dibinde bir ileri bir geri yürümeye başladım. Gece sakindi. Bir aralık gecesi için şaşırtıcı derecede sakin. Epeyce yakın olmalarına karşın dalgaları duymak için kulak kabartmak gerekiyordu. Ansızın tuhaf bir ses, bir hırıltıya ya da bastırılmış bir çığlığa benzer bir ses, hizmetçi odasının bulunduğu çatıdan geliyordu. Gürültü etmeden yaklaştım ve yavaş yavaş merdiveni çıktım. Hırıltılar devam ediyordu. "Kim var orada?" diye sordum. Kimse yanıt vermedi ve gürültüler kesildi. Hizmetçiyi adıyla çağırdım. "Nesme, Nesme," ve Habib'in sesini duydum. "Benim dayı, her şey yolunda, gidip uyuyabilirsin."